Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, Türkiye'den güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda sanatçı, yazar, editör Merve Ünsal var. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Şöyle başlayalım, seni tanımakla başlayalım.
Tabii.
Genelde hep o şekilde yapıyoruz. İstersen biraz ben özetlemek için bir giriş yapayım. Sen bir yerde bir hata varsa düzeltirsin. Princeton Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji bölümünden mezun oldun. Sonrasında da Parsons The New School for Design, fotoğraf ve medya üzerine yüksek lisansını tamamladın. Editörlük yapıyorsun. Yazıların çeşitli yerlerde yayınlanıyor. Flash Art, Dare Magazine, 21. Belki sen çoğaltabilirsin örnekleri.
Tabii.
Sonrasında da. Bunun dışında bir de MEST adlı sanatçı odaklı bir online yayın kurucususun. Bu alana nasıl yöneldin? Nasıl başladın? Biraz fotoğraftan buraya kayman nasıl oldu?
Tabii.
Ondan başlayabiliriz.
Princeton'da bildiğimiz anlamıyla bir sanat eğitimi tam olarak yoktu. Ancak sanat tarihi ve arkeoloji bölümü içerisinde yapılabiliyordu. Ama aslında orada yaptığım benim güzel sanatlar eğitimine en yakın yapabileceğim şeydi. Ve fotoğraf üzerinden yaratıcı bir tezle mezun oldum. Onun için buradaki Güzel Sanatlar Akademisi gibi bir şeyden mezun oldum. Şimdi de aslında hala fotoğraf üzerine düşünmek ve fotoğrafın genişletilmiş anlamıyla işlerime yansımasına çalışıyorum. Ama birebir fotoğrafçılık anlamında kendimi fotoğrafçı olarak tanımlamıyorum. Bunda da tabii Parsons'da ve New York'taki tecrübemin çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü bir şekilde fotoğraf master'ına girdiğim ilk gün fotoğraf aslında öldü dediler. Ve hani aslında master'a girmeden bunu bize söylemiş olsaydınız hani daha iyi olabilirdi diye düşünüyorduk. Ama bir şekilde fotoğraf öldü. Tamam, bundan sonra fotoğrafla ilgilenen mecralarla çalışıyorsanız ne yapıyorsunuz, ne söyleyebilirsiniz üzerine. Hem kendi işlerim üzerinden hem de yazdığım yazılar ve yaptığım işler editörlük anlamında yaptığım işler üzerine düşünmeye çalışıyorum. Öyle fotoğraftan geçişi öyle tanımlayabilirim.
Şu sıralar neyle uğraşıyorsun?
Şu sıralar olmayan bir gazetenin arşivini kurgulamaya çalışıyorum. Bu sanat işi olarak tanımladığım bir alanımda yaptığım bir şey. Ve Selamet diye bir gazete arşivini kurguluyorum. Ve bu arşivden seçkiler yapıyorum her sergiye ya da bir şeye davet edildiğimde. Selamet gazetesi de benim kendi kendime aklımda olan bir gazete. Arşivi de onun için tamamen benim sanat üretimim olarak yüzeye çıkıyor.
Tam zamanlı bir yerde çalışmıyorsun.
Yok. Yarı zamanlı da çalışmıyorum hatta şu anda.
Yarı bu yeni bir şey. Nasıl odaklanabiliyorsun? Çünkü biraz önce Yavuz birçok alanda çalıştığından bahsetti. Hani editörlük neticede bir şekilde çoğunlukla bir servis oluyor.
Yani
bir başka farklı kurumlarla çalışıyorsun, kişilerle çalışıyorsun. İşte kendi sanatçı olarak ürettiğin işler var. Zamanını ne şekilde planlıyorsun?
Çeviri de aslında bunlardan bir tanesi. Evet. Yani ben daha çok yani bu birazcık zamanla da gelişen bir şey. Şu anda kendi üretimimi ve kendimi besleyecek şekilde işler seçmeye çalışıyorum. Bu ne demek? Zaten üretimi üzerine düşündüğüm biriyle ilgili bir kitapta ya da bir yazıda çalıştığımda zaten o bir şekilde beni de besleyen bir şeye dönüşüyor. Ve ben her zaman diğer sanatçıların işinin benim işlerimin gelişmesi anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu tamamen bir şey. Vites değiştirmek. Yani arabada vites değiştirmek gibi düşünüyorum her zaman. Hani günün bir kısmını bir şeye ayırıp ondan sonra mola alıp başka bir şeye geçmek ve ideal bir dünyada da tabii ki bunların hepsinin birbiriyle durmadan konuşuyor olması ve hepsinin tek bir üretime dönüşmesi. Yani hep o bakımdan da mesela Celal Tüfi'nin üretimi tabii ki çok öte bir noktada ve bir idol olarak da olsa hani onun yazılarının bir şekilde aslında tamamen sanat pratiğiyle iç içe geçmesi ve teorisinin kendi işlerinin savı olması gibi şeyler de örnek olarak düşünülebilir. Hani.
Evet. Amerika'da okuyup yani aslında hem lisans hem lisans üstü eğitimini daha sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdin. Birincisi yani bu kararı nasıl verdin? Neden Türkiye'ye dönmeyi istedin? İkincisi de Türkiye'deki sanat ortamında neticede tam zamanlı çalışmayan bir insan olarak iş bulmak zor mu? Bu sürekli bir işin olmaması, hani daha çok freelance çalışmak seni zorluyor mu? Hayatını devam ettirebiliyor musun?
Amerika'dan dönme kararı aslında tamamen zaman ekonomisinden dolayıydı. Çünkü Amerika'da ben bir sanatçı yine odaklı olsa da E-Flux diye bir inisiyatifin parçası olarak çalışıyordum. Ve gerek kurumun küçüklüğünden gerekse işin gereğinden dolayı çok fazla vakit ayırmam gerekiyordu. Ve inandığım bir proje olsa da kendi pratiğime mekan kalmadığı için ve vizeydi başka şeylerdi. Hani tamam, eğer ben bir şekilde yarı zamanlı çalışmaya geçeceksem bunu Türkiye'de yapmam daha elle tutulabilir olabilir diye düşündüm. Ve aynı zamanda da New York'ta da hep iletişimde olduğum ve de beni besleyen sanatçılar bir şekilde Türkiye odaklı ya da Türkiye'li sanatçılardı. Hı-hı. Ve hani hakikaten de hala bu kararımın o anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. Beni bir şekilde angaje olduğum ve ilgimi çeken insanlar bu coğrafyada tanıştığım insanlar ve gerek siyasi gerçeklik olarak gerek düşünme tarzı olarak onu önemsiyorum. Tam zamanlı iş olmadan var olmak evet zor ve kesinlikle bu anlamda da işverenlerin de aslında işverenin kim olduğuna da bakan bir şey. Yani hani bazı insanlar mesela şu anda Marrakeş Bienali'nin kataloğu üzerine çalışıyorum ve beni işe alan kişi beni sanatçı olarak tanıyan birisi olduğu için hani biliyorum bir şeylere ihtiyacın var, 4 ay boyunca hani bunu yap ben de sana destek olayım tarzı bir yaklaşımda oldu. Ama bu Türkiye'de bu olgu birazcık daha farklı ve hani sanatçı sadece sanatçı olmalıdır, atölyesinde olmalıdır ve hani belli bir şekilde sadece sanatını düşünmelidir. Atölye dışına çıkarsa da aslında yeterince sanatçı değildir belki ve yeterince sanatına adanmış değildir gibi bir algı vardı. Değişiyor. Bizim gibi daha çok hani başka şeyler yapan insanlar tarafından daha da değiştirilecek. Ama o yüzden de iş bulmak birazcık zor. Çünkü sanki hani biraz yapıp gidecekmişsin gibi bir izlenim de var ne yazık ki. Sanatçı olarak çalışanlar açısından. Ama yani dediğim gibi bu tamamen kişisel diyaloglara bağlı bir şey.
Biraz bu şey gibi böyle kesişen kümelerin en ortasındaki en küçük hepsiyle kesişen bir nokta vardır. Orada duruyorsun gibi daha çok. O anlamda böyle bir sınırlarını belirlemek zor oluyor mu senin için? Ya da şunu yapıyorum sanatçı vesaire gibi kendini konumlandırmak yoksa hani bir bütün olarak mı işliyor senin için bütün bu title'lar?
Benim kafamda bir bütün olarak işliyor ama şöyle şeylerle karşılaşıyorum ve bu üzerine benim de çok düşündüğüm bir şey. Mesela sanatçı olma, çok sanatçı var. Onun yerine hani işte küratör ol, çok küratör yok ya da çok yazar yok gibi şeyler olabiliyor. Onun üzerine düşünüyorum. Ve bu bir şekilde farklılıklar yaratıyor insanlarla olan ilişkimde. Bu sanatçı kariyerime kesinlikle kötü etkiliyor. Ve kesinlikle hani hiçbir zaman belki de ilk akla gelen şey sanatçılığım olmadığı oluyor. Ama bir anlamda da bunun bir muafiyet yarattığına da inanıyorum. Yani aslında sanatçı olarak ikinci planda olmak birazcık da daha çok manevra alanı demek. Bunu da kendime avantaj olarak bazen düşünüyorum. Yani bir şekilde çok göz önünde sanatçı olarak olmamak demek birazcık kendi kafanın dikine gidebilmek lüksünü de sağlıyor.
Editörlük yapıyor olman ve farklı sergi veya sanatçılarla ilgili yazıyor olman kendi işlerinde eleştiri seviyesinin çok yüksek olmasına sebep oluyor mu?
Benim için oluyor. Bir de hani kendine söyleyemeyeceğim bir şeyi başkasına söyleme gibi bir prensibim de var. Hani kendim okusam beni rahatsız eder miydi bu söyleyeceğim? Ya da yapıcı eleştiri üzerine çok düşünüyorum. Yani hani ben ne yazarsam, aslında çoğu zaman yazdığım yazıları da sanatçıların kendileri okumamış oluyor. Ama hani ne yazarsam bu insan bundan bir şey alıp belki isterse dönüştürebilir çok düşünüyorum. Çünkü kendim de benim hakkımda öyle düşünülmesini istiyorum. Ve mümkün olduğu zaman yazıyı yayınlanmadan önce sanatçıya da yollamaya çalışıyorum. Hani isterlerse okusunlar ve bana bir şeyler söylesinler diye. Evet, ama yüksek eleştiri tabii ki, çünkü hani başkasına senin siyasetinde sorun var diye derken kendime bunu demezsem bu sorunlu bir pozisyon. Ama eminim benim de işlerimde çok büyük sorunlar var. Onları da daha çok konuşabileceğimiz bir ortam yaratmak sanatçı olarak görevimmiş gibi geliyor.
Pardon. Editör olarak veya yazar olarak çok hani istediğim işleri seçmeye çalışıyorum ya da beni besleyecek dedin. Çok beğenmediğin veya çok eleştirilecek çok noktasında bulduğun şeyleri de yazıyor musun? Ya da editörlüğünü yapıyor musun?
Şu ana kadar zorunda kalmadım. Yani zorunda kalmak gibi bir şeye çok inanmadığım için kalmadım. Yani hani bazen bütün pratiğini çok belki anlamadığım ama bir işini çok beğendiğim birisi hakkında yazma şansım oluyor. Ya da bir şeyi ucundan tutup da hani onu ittirmek amacı oluyor. Bazen kişisel ilişkilerimin yazdığım yazıları etkilediğini biliyorum. Hani bazen bir hani sohbetini ve kendisini çok sevdiğim birine daha çok kredi verdiğim oluyor. Hani bunu da mümkün olduğunca yazıya da yedirmeye çalışıyorum. Hani bu ortamda koyan yani bir şekilde bu insan benim arkadaşım ya da bir şekilde ben bu insana objektif bakamıyorum diye. Ama şu ana kadar da hiç öyle bir durumda bırakılmadım. Bazen yazarsız metinler de oluyor. Yani bir şekilde ne bileyim bir başvuru yazarken birine yardım ederken başka bir şeyde bazen belki istemediğim bir dilin içine giriyorsun ama onlar da yazarsız metinler ve aslında çok daha copy metni denen şeyler. Onun için şu ana kadar yazar olduğum bir metinde öyle bir şey yaşamadım ama eminim baksam biraz daha belki fikrimin değiştiği şeyler olabilir. Hani ama şu ana kadar öyle bir şey olmadı.
Peki biraz önce Merve'nin yine sorduğu soru üstünden bir sanatçı olarak sanatçılarla ilgili aslında eleştiri yazıyorsun. Bu hani hiç şey bir tepki aldın mı bununla ilgili? Olumsuz.
Tabii. Yani şey olumsuz tepki aldım. Olumsuz tepkiyi kendim de şu anlamda hep düşünüyorum. Bir sanatçının başka sanatçıların işini tarihselleştirmesi ne demek? Yani bir şekilde çünkü benim estetiğim ya da benim yakın olduğum belli ki bir estetik var. İster istemez kendi yanlı yani futbol takımı mantığıyla hani kendim gibi insanlar ve kendim gibi şeylerle bir şey mi üretiyorumu düşünüyorum. O yüzden de mümkün olduğunca bunu baştan söylemeye çalışıyorum. Hani ben belli tür pratiklere yakın hissediyorum, belli şeyleri anlamıyorum. Onun olumsuz tepkileri şöyle hani bir şekilde insanlar bir şeyleri yazmamızı istediğinde hani birkaç soru sorunca aynı fikir şeyinde değilsek o evet negatif bir enerjiye yol açıyor ama bir taraftan da hani her zaman iletişime ve geliştirmeye de açığız ve onun için de mesle ve genel olarak da hani bilmediğim şeyleri öğrenmek ben de o anlamda istiyorum ideal bir şekilde.
Mesleği biraz anlatabilir misin?
Tabii. Aslında bu çok zaman olarak da önemli bir şekilde. Cengiz Hoca'nın vefatından sonra özellikle. Çünkü Cengiz Çekil'in ile olan konuşmalarımız Mest'in çıkışında çok önemlidir. Çünkü bir şekilde sanatçının sanatçı üzerine düşünmesi ve sanatçının en ağır eleştirisini, yani en ağır eleştirisi belki yanlış tabir ama bir şekilde hani en çok sanatçının kendine sorduğu soruları başka sanatçılara sorması gibi şeylerden çıktı Mest. Ve her zaman bağımsız bir mecra, bağımsız kelimesinin bütün yükleriyle, bütün dertleriyle birlikte hani bağımsız, mümkün olduğunca sponsorluk ya da şey üzerinden gitmeden insanların akşam yemeğinde konuştukları ve akşam yemeği şeyi birazcık daha vurgusunu azaltmaya çalıştık. Çünkü o diyalog bir şekilde biraz daha az aslında gerçek hayatta. Yani aslında herkes kendi tek yazarlı bir şekilde yazmaya daha çok yatkın. Ama hani üzerine düşündüğümüz konuları her şekilde orada düşünebiliyor olmamız üzerineydi.
Online bir mecra.
Online bir mecra aynen ve her zaman online kalmak isteyen ve her zaman bedava ulaşım olmasını arzu ettiğimiz
İngilizce
bir mecra.
Bir yayın.
İngilizce bir yayın evet. İngilizce olması hakkında belki bir şey söyleyebilirim. İngilizce olması çıkışında şeydi Türkiye, yani benim bu Türkiye odaklı pratikleri olan ilgimi bir şekilde daha çok insana ulaşabileceği şekilde kaynak yaratmaktı. Yani hala mesela belli sanatçılarla ilgili Google'da arama yaptığınızda Mest yukarılarda çıkıyor. Bu tabii benim de Google'ımdan baktığım için bu böyle. Ama bir taraftan da hani hakikaten İngilizce kaynak yaratmak ve birincil kaynak yaratmak ve bunların review'dan ya da ne bileyim katalog yazısı değil de zamansız yazılmış yazılar olmasıydı kaygı.
Ne kadar yani nerelerde okunuyor?
Oldukça şu anda yani tabii ki belli yerlerde daha büyük ağırlıklarımız var. Bu Amerika ve Türkiye tamamen arkadaş çevreleri ve tanıştığımız insanlardan da dolayı hani Kanada gibi böyle daha çok belki doğal olan bağlar var. Orta Doğu'da ben Beyrut'a gittikten sonra birazcık daha tanınırlığımız arttı ve hakikaten de aslında o kadar da basit. Yani bir yerde gidip de bir residence yapınca bir ya da bir yerde var olunca hani o ona söylüyor, ona söylüyor şeklinde birdenbire bir yerin şeyine girebiliyorsunuz. Mesela ben geçenlerde Amerika'da bir derse girdim. Oradaki öğrenciler hani takip etmeye başladılar ve şimdi bana geri dönüş yapmaya başladılar. Hani onlar da yani bu tabii ki çok küçük bir yayılma biçimi ama aslında da onlar birdenbire 100-200-300'e çok çabuk ulaşıyor izleyici kitleleri ve onları alt alta koyunca da aslında bütün bu seyahatler ve birlikte yan yana varoluşlar bir şekilde bir yere varıyor gibi geliyor. Yani bizim daha çok kişisel olarak varlığımızın olduğu yerlerde diyebilirim.
O zaman isterseniz şimdi bir müzik arası verelim ve Merve Ünsal'ın program için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Donna Summer'dan dinleyeceğiz Hot Stuff.
güncelleme programında Merve Ünsal'la birlikteyiz. Merve, daha yeni Aşkar Erman Beyrut'ta bir residency programından döndün. Ondan önce Delfina Foundation'da bir yine bir programa katılmıştın. Bir sanatçı olarak veya bir araştırmacı olarak bu tür programlara katılmak sence neden önemli? Bu deneyimler sana ne kazandırdı?
İkisi aslında birbirinden farklı programlardı ama genel olarak yerin olduğun yerden çıkıp bir şekilde olduğun yerle ilgili konuşmaları dışarıdan yapabilmek diyeyim. Hani iyi geliyor ve aslında bu dışarıda olduğun zaman da hani belki de o demin sorduğunuz zamanı nasıl ayarlıyorsun sorusuna daha iyi bir cevap olarak hani bir yere gittiğimde ister istemez tamam ben burada üretmek için buradayım. O yüzden hani kendim ve üretimimle ilgili bütün gün çalışmak zorundayım olgusu belki daha fazla oturuyor. O yüzden hani o bilinç aslında belki o bir şekilde o bilinci oluşturmaya o residency'ler yardımcı oluyor ve bir şekilde o disiplini sağlıyor. Özellikle de genç sanatçılarda bence bu önemli bir şey. Hani birinin sizi önemseyip tamam senin işini yapman için buraya gelip sana destek veriyoruz ama sen de buradan aldıklarını eve gittiğinde tekrar uygulamaya devam et. Hani çünkü tabii ki 3 ayda olsa 9 ayda olsa o süreçler bitiyor. Onun için oradan alınan şeyin bir şekilde devam etmesi önemli. Benim şu anda çalışmamam da mesela Beyrut'taki sürecin sonucu. Çünkü hakikaten üretken geçince de bir şekilde tamam ben sanatçı olarak kendimi idame ettireceğim nosyonunu bana hatırlattı.
Biraz önce bahsettiğin Selamet mesela sanırım o Aşk Alalvan sürecinde çıkmış bir projeydi. Değil mi? Nasıl çıktı o proje? Yani şey olarak merak ettim. Hani orada olmakla mı ilgiliydi yoksa sadece öyle bir zamana sahip olduğun için mi?
İkisi birlikte aslında tabii her şeyde olduğu gibi şöyle birazcık aslında onu şu anda düşünüyorum. Estetik olarak fazlasıyla Beyrut bir estetik bu arşiv tarihle didişme ve işte bir şekilde uzun süreli araştırma projeleri çok Beyrut bir şey. Hani Arab Image Foundation'ı düşününce ya da Aşk Alalvan'ın kurucularını düşününce ama süreyle de tabii ki çok ilgi. Yani oradaki bence en önemli şeylerden biri bir eğitim programıydı çünkü 9 aylık bir eğitim programıydı. Celal Tüfik'le 3 haftada bir seminerlerimiz oluyordu ve o seminerler gerçekten hani bu genel olarak sanatçı pratiği ne demek, görsellerle çalışmak ne demek anlamında çok zihin açıcıydı ve Selamet'in de çıkış noktası bu tırlarla ilgili meselede bu davanın Selamet'i için hani savcıların başka yerlere gönderilmesi gerektiğinden çıktı. Aslında tamamen o anın tepkiydi ama benim o hassasiyetim ve belki hani algılarımın açık olması da tamamen orada geçirdiğim zamanla ilgiliydi ve tabii ki Beyrut ister istemez hani bir sürü şeyin manasız geleceği kadar siyasi bir şehir. O yüzden de o etrafında o kaybedilmiş o boşluk varken de zaten sanat dışında bir şeyle uğraşmak ya da çok ciddi bir şey söylemeye çalışmak çok şey geliyor. Anlamsız geliyor. Diyebilirim. Bilmiyorum. Kendimi anlatabildim mi ama.
Başka bir konuya geçeyim. Türkiye'de çalışıyor. Yani daha doğrusu Türkiye'de çok iş yapıyorsun. Farklı kurumlarla çalışıyorsun. Bu kadar tarafsız böyle bir her işte farklı çok kurumla çalıştığını biliyorum. Hem kar amacı gütmeyen hem de işte galerilerle de çalıştığın oldu vesaire. Bu tarafsız konumu korumak yani daha küçük bir gruptan bahsediyoruz neticede Türkiye'de ne olursa olsun güncel sanat anlamında. Bunu nasıl koruyabiliyorsun? Bunun hassasiyet noktaları var mıdır? Çünkü farklı gruplaşmalar var mı? Veya alınganlıklar oluyor mu? Yani sen bunu kendi geçmişinde nasıl koruyabildin?
Tarafsız mıyım bilmiyorum. Hani onu aslında takdirini ben yapamam. Belki sizin evet ya da başkalarının yapacağı bir şey. Ama her zaman şeye inanıyorum. İçeriden devşirme. Yani ve bir sanatçı olarak hani herhangi bir galeri odasında ya da herhangi bir kurumun odasında bir çevirmen olarak bile. Yani mesela çok basit bir şey ama biyografilerde Türkiye'li ile Türk arasındaki farka bile dikkat çekmek, galerideki biyografileri o şekilde editlemek bile aslında minicik de olsa bir jest gibi geliyor bana bu hassasiyetleri o mekana getirmek açısından. O yüzden de önemsiyorum. Ha bu ne kadar sürdürülebilir ve ne kadar uzun süre tarafsız kalınabilir bunu yaparak ya da hangi titreler altında tarafsız kalınabilir ben de çok düşündüm. O yüzden de zaten hiçbir yerde iki senenin üstünde bir kalmadım. Ama tabii ki taraflaşmalar var. Bence bu hani doğal da bir şey. Herhangi bir yerde.
Her topluluğun.
Her topluluğun olduğu gibi ama bir taraftan da özellikle küçük bir yerde taraflaşma lüksümüz de bir taraftan da yok. Hani bir şekilde de zaten hani toplam 150 serginin olduğu bir yerden bahsetmiyoruz. Onun için taraflaşıp da o sergiye gitmeyeceğim ya da bu sanatçının işleriyle ilgilenmiyorum deme lüksümüz yok. Birazcık daha onun için bence hepimizin olan her şeyi zaten görüyor ve dinliyor ve düşünüyor olmamız gerekiyor.
Peki hani daha çok çalıştığın yerler vesaire anlamında çok kişisel anlamda yaptığın işler aslında ama... aslında kolektif çalışmaya önem veren birisin. Yani hem Özge ile olan ilişkin olabilir ya da diğer işte 55-33 belki sayabiliriz. Bunların arasında zaten proje işbirliği üstünden gelişmişti. Bu yani inandığın için mi yoksa karşına çıktığı için mi? Çalışma şeklini mi seviyorsun? Bu şekilde birlikte birileriyle yoksa bu şekilde denk geldiği için mi?
Galiba o şekilde çalışmayı seviyorum. Çünkü bu aynı zamanda insan kaynağı sahip olduğumuz en büyük lüks. Hani ben ne kadar okursam ya da ne kadar çalışırsam çalışayım ki o kadar çok çalışmıyorum. Bir şekilde hani arkadaşlarımla ya da genelde sanatçılarla yaptığım konuşmalar hani bir şekilde beni beslediğini düşünüyorum. O yüzden de kolektif çalışarak aslında hepimize bir katkısı olduğunu da düşünüyorum. Yani bir odada bir şekilde birlikte oturarak yapılan şeyler genelde daha enteresan oluyor. O yüzden de MES'te de hep başından beri Elif, Özge. Özge ile zaten her zaman işler üzerinden konuşuyoruz ve her zaman Collector Space'te de hani ben onun üzerine de düşünüyorum. 55-33 bir şeyleri birlikte yapmaya çalıştık. O yüzden evet kolektif üretim yani o lüks olduğu sürece birlikte zaman geçirebilmenin bence zaten neden tek başına çalışasın ki?
Dışarıdan bakma fırsatın oldu. Bu farklı residency programlarına gittiğinde. Türkiye'ye baktığında içeriden ve dışarıdan ve birçok kurumla da beraber çalıştığını da görüyoruz. Neler görüyorsun? Yani neleri eksik görüyorsun? Hangi konularda? Yani son yıllarda tabii kurum sayısı arttı. İşte biraz önce konuşuyorduk. Daha çok sanatçı konuşması var, sergi var, performans var. Fakat neleri daha eksik olarak veya geliştirilebilecek olarak görebilirsin?
Tabii ki önyargılı ve kendi ilgi alanımla ilgili şey olduğu için de yayın konusu bence bir eksiklik ve her anlamda yayın. Yani online yayın, gazete yayını, kitap, küçük kitap, büyük kitap, monograf yani her türlü daha fazla kitap olması gerekiyor. Yani yayın olması gerekiyor. Bence bu bir eksiklik. Öte yandan da sanırım ticari olarak gelişmenin getirdiği bir hani bireysel üretime olan bir vurgu var ve bir şekilde bu bir noktadan sonra kısırlaştıracağını düşünüyorum. Hani ve hani zaten ticari olarak da sonsuza kadar gelişebilecek bir ekosistem de değil burası. Onun için hani o kolektif üretimler, kar amacı gütmeyen kurumların desteklenmesi, bir birliktelik olması sonuçta hepimizi uzun dönemde daha çok besleyecek diye düşünüyorum. Yani 40 sene sonra da birbirimizle konuşuyor olacağız. O yüzden de ne kadar çok birbirimize ve buradaki üretime o anlamda yatırım yaparsak iyi olur diye düşünüyorum.
Üretim demişken senin de aslında ana konularından bir tanesi sanatsal üretiminde üretim konusu. Neden önemli üretim?
Yani şey hep Hüseyin Bahri Alptekin'in hani ben stüdyo sanatçısı değilim meselesi aslında biraz. Hani hakikaten bir mekansal ayrım olmadığında ve hakikaten de bir sürü şeyi günlük hayatında yapıyorsan hani hangi anda üretim oluyor? Yani özellikle de ben hani çok fazla sergiye katılmadığım için de bunu düşünüyorum. Yani hani o proje ne zaman vuku buluyor? Ne zaman bir şeye dönüşmüş oluyor? O yüzden üretim konusu bence özellikle de entelektüel üretim anlamında üzerine düşünülmesi değer bir şey. Ve obje odaklı üretim de çok önemli ama obje odaklı olmayan üretimleri üzerine düşünmek de bence hepimiz için hani performans olsun, başka şeyler olsun. Bu bir şekilde beni besleyen bir konu. Yani ilham anı ne zaman oluyor? Yani çok sıkıcı sanat işleri olabilir mi? Hani 2,5 hani Chantal Akerman'ın o meşhur filmi vardı. 2,5 saat boyunca bir kadının rutini üzerine. Yani hakikaten rutin enteresanlaştırabilir mi? Benim için önemli konulardan bir tanesi.
Sanırım süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler Merve katıldığın için.
Ben çok teşekkür ederim.
Teşekkürler Merve.
Haftaya güncelleme programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.